Ayrım 24.
Güneş ağır ağır yükseliyordu. İmhacılar ele geçirilen silahları götürmek için acele ediyorlardı. Topları aşağıya, sapa sokaklara sürüklemek zorunda kaldılar. Tam bu sırada başkentin diğer bölgelerinde karşı devrimci saldırılar başlamıştı. Başlangıçta önemli bir direnişle karşılaşmayan Thiers'in generalleri kentin merkezine doğru ilerliyorlardı. Hayali zaferlerine ilişkin övgü dolu haberleri telefonla dört bir yana yayıyorlardı. Onların ajanları gece karanlığında tüm başkent sokaklarına ulusal ordunun çöktüğü ilanlarını yapıştırıyorlardı. Ancak karşı devrimcilerin sevinmesi için henüz erkendi. Kent ansızın gürültüyle uyanmıştı. Alışverişe ve su almaya çıkan ev kadınları toplara el konulduğunu ilk öğrenenlerdi. Ellerindeki sepetleri, kovaları bir yana fırlatarak, olayları yüksek sesle duyurarak belediye binasına koşuyorlardı. Tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Çanların bu tek düze, endişeli sesleri yüzyıllar boyunca Paris üzerinde o kadar çok çalmıştı ki, bu öfkeli, korkunç sesi Parisliler çok iyi tanıyorlardı. Bu sesler bir kuru ot yığınına atılmış kıvılcım gibi, çocuğunu savunan bir annenin çığlığı gibi etkisini göstermişti. Bu seste ölümü ve yaşamı, yenilgi ve yengiyi, savaşa değişmez çağrıyı dile getiren bir uyarı vardı. Bu tehlike çanı, çağırdıklarının hiçbirinde kayıtsızlıkla karşılaşmamıştı. Bu sese insanlarla dolu sokakların giderek artan uğultusu, gürültülü koşuşmalar, kılıçların, tüfek süngülerinin şangırtısı ve öfkeli konuşmalar yanıt veriyordu. Bir süre sonra tehlike çanlarına ulusal ordu müfrezelerinin trompet sesleri eklendi. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve erkekler alel acele silahlanarak cephaneliklere koştular. Montmartre'da yaşamı pahasına özgürlüğün ve düşmana karşı savunmanın garantisi olan topları kurtarmak için binlerce insan toplanmıştı. Louis Michel devrim için savaşmak amacıyla ulusal ordu askerleriyle birlikte Montmartre'a döndü. Sıcak bir ilkbahar günüydü. Kuşlar şarkı söylüyorlardı. Toplanan kalabalık, Thiers'in kardeş diye adlandırdığı askerlerini kız kardeşlerine, babalarına, annelerine ateş etmemesi için ikna ediyordu. Ve askerler halkla dost oldu. Tüfeklerinin dipçiklerini havaya diktiler. Subaylar ve generaller ise onlara ısrarla kalabalığa ateş açmalarını emrediyordu. Polisler bu emirleri yerine getirmeye çalışıyordu ama halk ve dört bir yandan toplanan ulusal ordu askerleri kan dökülmesine izin vermediler. Onlar jandarmayı, subayları silahsızlandırdılar ve devrim Paris'ine hücum komutunu vermiş olan generalleri hapse attılar. O andan itibaren emekçiler, zanaatçılar ve onların birlikleri savunmayı bırakıp saldırıya geçtiler. Emekçiler Thiers'in sinsi provokasyonunu Ulusal Ordu Merkez Komitesi'nin yardımıyla püskürtmüşlerdi. Halk gerçek anlamda bir zafer elde etmişti. Emekçiler tarihte ilk kez Paris'in egemeni olmuşlardı. İlk proleter devrim gücünü öngörmenin mümkün olmadığı volkanik bir patlama, bir fırtına gibiydi. 18 Mart hareketi kendiliğinden doğmuştu. Herhangi bir devrimci örgüt tarafından hazırlanmamıştı ve tek bir yönetim merkezine sahip değildi. Bu Paris emekçilerinin ve ona sempati duyan entelektüel kesimin devrimin sinsice yok edilmesini tasarlayan ezeli düşman gerici burjuvaziye birlikte karşı koyuşuydu. Ancak zafer için yalnızca bir parlama ve cesaret tek başına yeterli değildi. Safların sıklaştırılması, eylem bütünlüğü, akıllıca taktik ve karşı saldırının seri olması gerekliydi. Tüm bunları işçi sınıfının devrim hükümeti olan Ulusal Ordu Merkez Komitesi sağlıyordu. Tüm iktidarın halk tarafından seçilen komüne devredilmesine kadar geçen 10 gün boyunca Ulusal Ordu Merkez Komitesi Devrim Partisi'ni yönetti. Merkez komitesi üyeleri herhangi bir özellikleriyle ünlü değillerdi. Ancak çoğunlukla içlerinden geldikleri işçi sınıfı çevresinde tanınan, saygı duyulan ve sevilen kişilerdi. Hükümet Versay'a kaçmıştı. Yürütme erkinin başındaki Thiers, camları perdeli bir kupa arabasıyla koruma eşliğinde gizlice başkenti terk etti. 19 Mart sabahı binlerce Parisli büyük bir sevinç dalgası içinde merkez komitesinin yazdığı afişleri asıyordu. Bu afişlerde Merkez Komitesi'nin iktidarı devredeceği komün için seçim yapılacağı bildiriliyordu. Yurttaşlar, Paris halkı mahkum edilmek istendiği zulümden kurtulmaktadır. Paris ve Fransa'da tek yönetim şekli olacaktır. İstilalar, iç savaşlar çağını sonsuza dek kapatacak bu yönetimin, cumhuriyetin temelleri birlikte atılacaktır. Sıkı yönetim kaldırılmıştır. Paris halkı komün seçimlerinin örgütlenmesi için kendi birimlerine davet edilmektedir. Tüm yurttaşların güvenliği ulusal ordu tarafından sağlanacaktır. Telgraf, belediye, bakanlık binaları bunların hepsi ulusal ordunun yöntemindeydi. Açık güneşli bir pazar günüydü. Varoşlarda yaşayanlar, emekçiler bu günü uzun süre beklenen mutluluk verici bir bayram olarak karşıladılar. Bulvarlar, meydanlar, caddeler oldukça kalabalıktı. Şarkılar, müzik sesleri ve kahkahalar duyuluyordu. Belediye binasının üzerindeki kızıl bayrak dalgalanıyordu. O gün Varlin ve onlarca ulusal ordu mensubu hiçbir dirençle karşılaşmadan Maliye Bakanlığı'nı ele geçirdiler. Versay'a kaçan bakanın çalışma odasına geçtiler, memurları çağırdılar ve özel bodrumlarda korunan sandıklardaki para miktarı hakkında rapor istediler. Onlara yanlış rakamlar söylendi ve dövizlerin bulunduğu para kasalarının anahtarlarının Versay'da olduğu bildirildi. Burada Merkez Komite delegeleri affedilmez bir uysallık ve öngörüsüzlük sergilediler. Varlin tıpkı Jacques'lar gibi hala Versay ile barış umudu taşıyordu. Bu yüzden bankadan yalnızca en acil ödemeler için para istedi. Ulusal ordu askerlerinin maaşlarını ödemek gerekiyordu. Uzun süren görüşmelerden sonra banka müdürü gerekli miktarı, ki topu topu 1 milyon franktı, imza karşılığı ve banknot olarak vermeye razı oldu. Bankada 2,5 milyar frank dolayında para vardı. Birkaç gün sonra Varlin komün için gerekli olan 1 milyon frank daha talep ettiğinde red yanıtı aldı. Ancak ısrarlar ve ölçülü tehditler sonucunda bankanın müdür yardımcısı hazine için pek de önemli olmayan bu miktarı vermeyi zoraki kabul etti. Paris Devrim Hareketi yöneticilerinin tavırları Marx ve Engels'i son derece şaşırtmış ve endişelendirmişti. En güç kabul edilir olanı da diye yazıyordu Engels, komünün Fransız bankasının kapıları önünde saygıyla eğilmesidir. Bu büyük bir siyasal hatadır. Bankanın komünün elinde olması 10 bin tutsaktan daha büyük bir önem taşır. Bütün Fransız burjuvazisini Versay hükümetine komünle barış antlaşması imzalamak için baskı yapmaya zorlayabilirdi. Komünün temellerinin atıldığı günlerde düzeltilmesi güç diğer politik hatalarda yapılmıştı. Bir grup belediye başkanı belediye binasına gelmiş ve onlardan birisi Varlin'e şu soruyu sormuştu. Gerçekten ne istiyorsunuz? Belediye seçimlerinin yeniden yapılmasına razı olmamız sizin için yeterli mi? Varlin hiç düşünmeden yanıt vermişti. Evet, biz komünün belediye meclisi gibi seçilmesini istiyoruz. Fakat bizim taleplerimiz bununla sınırlı değildir ve hepiniz bunları çok iyi biliyorsunuz. Biz Paris için belediyenin özgürlüğünü, polis örgütünün lağvedilmesini, ulusal orduya başkomutan dahil kendi subaylarını seçme hakkını, 500 frankın altındaki ödenmemiş konut borçlarının tümüyle silinmesini ve diğer konut borçlarının da orantısal olarak indirimini, bono ödemelerinde adil bir yasa çıkarılmasını istiyoruz. Sonuç olarak Versay askerlerinin Paris'in 20 mil uzağına çekilmesini istiyoruz. Belediye yöneticileri bu denli ılımlı taleplere razı olmayı sertçe ve kesinlikle reddettiler. Gericiler çok çeşitli gerekçelerle isyandaydılar. Merkez Komitesi'ni tanımadıklarını ve onlar için Paris'te tek yasal iktidarın Belediye Başkanları Meclisi ve Eski Parlamenterler Meclisi olduğunu belirtiyorlardı. Merkez Komitesi temsilcileriyle belediye başkanları arasında gecenin geç saatlerine kadar süren kıran kırana bir tartışma olmuştu. Birkaç gecedir uyumamış ve yorgunluktan bitkin düşmüş Varlin, kurnazca kurulan tuzağı fark etmeksizin bazı önemsiz çekincelerle ödün vermişti. Duman altı olmuş havasız odadan çıkıp sessiz sokakta, temiz havada kendine gelir gelmez hatalarını hemen anladı. Yoldaşlarına yaptıklarının hatalı olduğunu söyledi ve belediye başkanlarıyla milletvekillerinin taleplerinin reddedilmesini önerdi. Fakat hiç de öyle olmadı. Varlin çok sayıdaki diğer Parisli proleter gibi doğal yurtseverliğin yarattığı yok edici bir düşün tutsağıydı. Ülkeyi Alman askerleri kuşatmıştı. Çoğu devrimci düşmanın başkentten iki adım ötede durduğu zor bir dönemde kardeş kanının akmasına yol açacak bir iç savaş başlatmaktan korkuyordu. Onlar Thiers ve Fransız burjuvazisinin Bismarck ve ordusunu Fransız proletaryasından çok daha değerli ve kendine yakın bulduğunu anlamıyorlardı. Sınıf düşmanına karşı nefretten daha korkunç bir şey olamaz. Çok kısa bir süre sonra Varlin ve düşünce yoldaşları için gözlerini açma zamanı gelmişti. Fakat artık çok şey yitirilmişti ve düzeltilemez durumdaydı. Bununla birlikte Paris yönetimi emekçilerin elindeydi. Komün tarihte ilk kez dünyaya gerçek halk iktidarını ilan ediyordu. Jean Stock kendisinden beklenmeyen bir katılıkla Janet ve Catherine'den daha hızlı büyüyen kadın hareketine katılmamalarını, kendiliğinden ortaya çıkan kadın kulüplerini ziyaret etmemelerini, hasta bakıcılık yapmamalarını ve silah kullanmayı öğrenmemelerini istemişti. Çok genç olduğu 1848 yılında ağır yaralanıp kan revan içinde kalmış Janet'i barikattan taşıdığından bu yana devrim mücadelesini erkeklerin işi olarak görüyordu. O yalnızca eşinin ve kız kardeşinin yaşamı için kaygılanıyordu ve onları evde tutarak tehlikelerden korumak istiyordu. Siz ne derseniz deyin, bu sizin için tehlikeli diye diretti Stock, Janet ve kız kardeşinin Liza Krasotsky ile birlikte kulübe gitmek için giyindiklerini görünce. Sizin dedikodu toplantılarınız yüzünden ben görevimin başında rahat olamıyorum. Siz, biz erkeklerin devrimi rahatça savunmamızı engelliyorsunuz. Erkek egoizminin her türünü gördüm. Fakat siz buna yeni bir tür eklemeyi başardınız. Anlaşılan rahatsız olmak istemiyorsunuz. Janet ve Catherine ikisi de ne çocuklar ne de bir eşya diye ona karşı çıktı Liza. Janet bu sırada hınzırca gülerek şapkasının bağcığını bağlamaktaydı. Ona düşüncelerini söyleme fırsatı verin Bayan Krasotsky diye rica etti. Böyle bir durumda size gerçek düşüncelerimi söyleyeceğim. Ben bu konuda defalarca düşündüm ve haklı olduğumdan eminim. Doğa kadına evinde oturmasını, evini huzurlu ve sıcak tutmasını emretmiştir. Kadının işi bizi yumuşatmak ve karşı koymamaktır. Kupkuru sağduyusuyla değil, yüreğiyle yaşamaktır. Bana göre erkek yeryüzüne bir işçi ve asker olarak gelmiştir. Kadın ise yalnızca ona arkadaştır. Ocağın koruyucusudur. Barış sözcüğünü ilk söyleyen kadındır ve bu nedenle övgüye layıktır. İşte bu nedenle bizim bir an önce gitmemiz gerekiyor dedi kesin bir ifadeyle Catherine ve kapıya yöneldi. Hayır, bırakın tüm düşündüklerini söylesin dedi ona Janet ve durdurdu. O bugün laternacı Lamartin gibi güzel konuşuyor. Şu an öyle güzel ve düzgün konuşuyor ki daha iyisini bulamazsınız. Gülünecek bir şey yok. Bana göre kadın canavar bir erkeği dahi insana dönüştürmüştür. Kadın uygarlığın temelidir. Oysa bilim adamları her şeyi başka türlü açıklıyorlar. Havva'yı anımsarsınız. Adem'in ahlakını bozan o diyerek gülümsedi Liza. İlk şairi, ressamı, müzisyeni esinlendiren kadındır. Tüm bunları okudum ben diyerek ayak diredi Jean. Saçma, her şeyi yaratan emektir. İnsanın elleridir, alın teridir. Kadın hiç de her zaman ve her yerde süslü bir oyuncak olmamıştır. Siz her şeyi gerçek bir prudoncu olarak değerlendiriyorsunuz dedi Liza soğukça. Prudon kadının yerinin evi olduğunu ileri sürmüştü. Kendinizi Marx'ın öğretisinin taraftarı olarak ilan etmenizin anlamı yoktur. Varsın öyle olsun. Belki ben haksızım. Elbette siz benden daha bilgilisiniz. Fakat çocukları doğuran ve büyütenin kadınlar olduğunu yadsıyacak mısınız? Yeryüzünde onların işleri başından aşkın. Ben Janet'in okumasını, öğrenmesini engellemiyorum ki. Tam tersine, elimden geldiğince yardım ediyorum. Fakat kadının ödevi aileyi korumaktır, ona özenle bakmaktır. Kocasına yani, dedi Catherine neşeyle. Sayın Despot, söyleyin o halde nereden çıktı Amazonlar müfrezesi? Yalnızca tarihte değil, ilk devrimde bile diye anımsattı Liza. Liza, anaerkil dönemi ve eski Alman destanlarının savaşçı kadınlarını anlatmak istiyordu. Fakat tartışmanın devamını engellememek ve arkadaşlarının düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak için kendini tuttu. Tüm bu insanlar şimdi yürekleriyle yaşıyorlar. En iyisi de bu diye düşündü. Ağır ve kanlı bir savaşı kestirebilen Jean'ın kadınları ölümcül bir tehlikeye atmak istemediğini tahmin ederek. Ben asker kadınlar hakkında bir şey bilmek istemiyorum. Böyleleri vardı. Çocukluğumda gördüm. Bildiğim bir şey var. Kadın ve erkek doğası gereği farklıdır. Bir örnek vereceğim. Yazın Janet ile Mudon'a gittik. Tarlalarda geziyorduk. O peygamber çiçeklerini görür görmez dans etmeye başladı. Bu yaban çiçeklerinden buket yaparken mutluluktan bir çocuk gibi kendinden geçiyordu. Bu onun için bir çiçek, benim için ise ayıklanması gereken yaban otlarıydı. Üç kadın da bunlara kahkahayla gülüyorlardı. Garip bir insansın. Çiçeklere karşısın, güzelliğe öfke duyuyorsun. Bu ayrıca acınası bir erkeklik gösterisi. Efendilerimiz bizi hapishaneleri yapan, cellat kütüklerini, giyotini, prangaları, zincirleri uyduran sizlersiniz diye takıldı kardeşine Catherine. Peki öyle olsun ama sizin işiniz silah değil, çamaşır teknesi, tavalar, tencerelerdir. Sen bana bunları nasıl söyleyebiliyorsun diye bağırdı sapsarı kesilen Janet ve tehditkar bir tavırla kocasının üzerine yürüdü. Ev kadınının emeğinden daha nankör, daha ağır bir şey yoktur. Tüm gün adeta elekle su taşıyorsun. Geriye yorgunluktan, nasırlaşmış ellerden ve kırışıklıklardan başka bir şey kalmıyor. Öyle oluyor ki temizlik yaparken sanki döşemeyi dilinle yalamış gibi temizliyorsun. Ama bir de bakıyorsun yine insanlar gelip gitmişler ve yine her taraf toz ve pislik. Yemek pişiriyorsun, yanıyorsun, masalarda tekrar biriken kirli taslar, testiler, tencereler. Dönüp duruyorsun bir topaç gibi. Ama çalışmalarından, çabalarından hiçbir iz yok, hiçbir şey yok ortada. Ben bir ev kadınının, ev ve mutfak kölesinin anıtını dikerdim. Ama artık yalnızca senin için değil, benim için de zaman değişti. Siz haklısınız Janet, dedi Liza. Ben devrimin yabancısı değilim, dedi öfkeden kıpkırmızı kesilen Janet. Bluzunu çıkardı ve Haziran 1848'de aldığı yaraların derin izlerini taşıyan omzunu ve göğsünü gösterdi. Janet orada vurulan kocasının elinden düşen kızıl bayrağı kapmış ve barikatın üstüne saplamıştı. Anne Genevieve, toprağı bol olsun, yıllarca çektiği acılardan sonra babanı birlikte katıldıkları Dört Mevsim Derneği'nin ayaklanması sırasında bulmadı mı? Bir erkek olarak düşüncelerinden dolayı utan, yeryüzünde var olmuş en mütevazı kadın kahramanın anısı önünde yüzün kızarsın hiç değilse. Böyleleri az mı acaba, diye sürdürdü konuşmasını öfkesinden derin derin nefes alarak. Jean ayaktaydı, beyninden vurulmuşa dönmüştü. Bağışla Neta, dedi karısını kucaklayarak. Ben seni biliyorum, sen jandark gibi atılgansın. Eğer sen ölürsen benim yeryüzünde yapacağım bir şey yok. Ben babamın, acı çekmiş çok sayıda insanın öcünü sensiz de alırım ve ikimiz için tek başıma dövüşürüm. Ama ben sana akıl verecek değilim, bildiğin gibi yap. Ben de İşçiler Birliği'nin şubesinde senin hakkında konuşmak istiyordum, diye şaka yaptı Janet. Belki de senin nasıl bir zalim olduğunu bizzat Marx'a anlatmak istiyordum. O büyük insan seni öyle överdi ki, anla artık, mücadelede birbirimize engel değil, yardımcı olmalıyız. En önemlisi de şunu unutma, senden 10 yaş büyük olduğum halde, Janet derin bir iç geçirdi ve bu can sıkıcı ayrıntıyı elinin tersiyle itercesine bir hareket yaptı. Yeniden dul kalmak için seninle evlenmedim ben. Ve farkında olmaksızın 20 yıldan fazla bir süre önce barikatta vurulan arkadaşına söylediği sözler döküldü ağzından. Jean, sen neredeysen senin Janet'in de orada. Yaşamda ve ölümde hep birlikte olacağız. Lisa pencereye dönmüş, oldukça dokunaklı biten bu alışılmadık sözlü kapışmayı artan bir heyecanla dinlemekteydi. Halk iktidara geldiğinde Paris ilkbaharı da karşılamıştı. Her taraf yemyeşildi, halk gece gündüz sokaklarda toplanıyordu. İnsanlık tarihinde çoğu devrimin kış aylarının bitiminde ilkbaharın ilk aylarında başladığı görülür. Doğa yeniden doğuşun zaferini insanlarla birlikte kutlar adeta. Fakat hiçbir zaman insanlardaki mutluluk Paris'te Mart ayının ikinci yarısındaki bu günler kadar coşkulu, gem vurulamaz ve mutluluk verici olmamıştı. Her tarafta kendisini gösteren tehdit, sonunda tam bir özgürlük elde eden halkın azmini kırmamış, tam tersine güçlendirmişti. Halkın bastırılmış gücü kendisini göstermiş ve büyük insan kitlesinin elleri ve beyni hummalı bir şekilde işlemeye başlamıştı. Ulusal Ordu Merkez Komitesi'nin üyeleri durup dinlenmeden çalışıyorlardı. Belediye binasının tavanındaki soluk gökyüzünü ve dört bir yana uçuşan aşk tanrılarını betimleyen süslemeler nedeniyle Mavi Salon olarak adlandırılan salonunda düşmanların saldırılarına tam hazırlıklı olmak için ne yapmak gerektiğini birlikte tartışmak için sürekli toplanıyorlardı. İktidarın işçiler tarafından ele alındığı ilk günlerde tıbbiyeli Jacques'lar ve ciltçi Varlin dahil bazıları Thiers'e görüşme önermeyi ve bazı ödünler verip vermemeyi düşünüyorlardı. Ama Versaillıların bunu Parisliler aleyhine onları aldatmak için kullanacakları bilindiğinden bu yaklaşım tepkiyle karşılandı. Versailles ile Paris arasındaki uçurum aşılmaz olmuştu ve anlaşmaya varmak olanaksızdı. Tıpkı Anna Vasilievna Jacques'lar gibi Krasovski ve Stock da artık bu kanıya varmışlardı. İradesi zaman zaman güçlenen, zaman zaman da zayıflayan kocasını iyi bilen Jacques'lar, ondaki ruhsal gücü desteklemek ve en küçük bir tereddüt işaretini ortadan kaldırmak için tüm etkisini kullanıyordu. Yaroslav Dombrovski, Louis Michel gibi uzağı görebilen çok cesur devrimciler, iktidarın emekçiler tarafından ele geçirilişinin ilk günlerinden itibaren rahat değillerdi ve gericilerin şer yuvasına dağıtılması ve derhal kuşatılmasında diretiyorlardı. Komünciler tarafından Montmartre'ın kızıl kızı olarak adlandırılan Louis Michel, gericilerin korkunç canavarı Thiers'in hakkından gelmeyi düşlüyordu. Sınırsız iyi yüreklilikle suçlansam da o denli zayıf değilim ben ve bu kanlı cücenin canını yağdan kıl çeker gibi alırım diyordu. Dombrovski ve Louis Michel'in gericilerin Versailles'da güçleneceğine ilişkin endişesini Londra'da Marx ve Engels'te paylaşıyorlardı. Ne yazık ki bu öngörü gerçek olmaya başlamıştı bile. Prusyalıların yardımıyla oldukça güçlenen Versay ordusu bir süre sonra başkente saldırıya yeltenmişti. O zamandan beri iç savaş önce kentin etrafında, daha sonra da Paris'in içinde sürüyordu. 28 Mart'ta Ulusal Ordu Merkez Komitesi yetkilerini serbest oyla seçilen Paris Komünü'ne devretti. Emekçilerin bu yeni hükümeti, işçilerin çoğunlukta olduğu 86 kişiden oluşuyordu. Komünün ilanı dolayısıyla yapılan tören muhteşemdi. Devrim bayramları, insanlık tarihinin unutulmaz, heybetli, renkli ve görkemli anlarıdır. Böyle anlarda kardeşlik ve eşitlik kavramları eksiksiz olarak anlamlarını bulur. İnsanlar yalnızlığın dikenli tellerini aşar, mutluluk ve umudun yalımıyla özlemini çektikleri birlik ve sevgiye ulaşırlar. Belediye binası önündeki alan sabahtan itibaren resmi kıyafetli ve silahlı komüncülerle tıklım tıklım dolmuştu. Ceketlerinin omuzlarına astıkları geniş kırmızı şeritlerden ünvanları anlaşılıyordu. Müzik aralıksız çalıyordu. Gören cepheye giden bir ordunun geçit töreni var sanırdı. Rüzgardan titreşen açık kızıl renkli, altın saçaklı bayraklar arasından görülen kılıçlar güneşte ışıldıyordu. Çatılmış tüfekler sazlık gibi dalgalanıyordu. Arabasındaki topların ağzı güneşte altın rengine dönüşmüştü. Top atışları ve trompetlerin eşliğinde ulusal ordu müfrezeleri geçiyordu. Kadınlar onları alacalı bayraklar ve kırmızı karanfiller sallayarak selamlıyorlardı. Marsiyez'in sözleri bandonun müziğine karışmıştı. İnsanlar el ele tutuşmuş, birbirlerine gülümsüyorlardı. Yaşasın komün! Ilık bir rüzgar taze otların ve verimli toprağın kokusunu yayıyordu. Yaşasın toplumsal devrim! Gökyüzünden gelen bu haykırış, Burjuva Cumhuriyetçi Partilerden olup komüne üye seçilmiş az sayıdaki kişide açık bir korku ve rahatsızlık uyandırıyordu. Halkın zaferinin ilk günlerinden itibaren ihanet Paris'te gizlenmiş ve yavaş yavaş komünü kemirmeye başlamıştı. Bazı belediye başkanları ve milletvekilleri Thiers'den direktif alarak Versailles ordusunun güçlenmesini sağlamak ve zamana yayarak Parislilerin uyanıklığını azaltmak için barış görüşmelerini kasıtlı olarak geciktiriyorlardı.